Ayrım 27, sayfa 339. 44. Cebeli Tarık Dağı. Maliyeti Amerikan hükümetinin hesabına geçirilen charter uçak Cebeli Tarık Havaalanı'na günün ağarmasından hemen sonra indi. Buraya ulaşmanın en hızlı ve güvenilir yolu buydu. Hatta havaalanının gevşek güvenlik kontrolleri sayesinde kale, Pearson Glock tabancasını ülkeye sokmayı bile başardı. Görevin yer ve niteliğinin değişmesi, kalenin giysilerini değiştirmesi için fırsat olmuştu. Artık üzerinde çok daha fonksiyonel olan cepli kargo pantolon, tişört ve yürüyüş botları vardı. Vezir de aynı stilde giyinmişti. Cebeli Tarık şehri doğrudan denize inen dik sarp kayalık bir uçurumun üstünde kurulmuştu. Birçok eski kale, mağaralar, tüneller ve uçurumun kıyısındaki eski şehir burada araştırılacak çok şey olduğunun kanıtıydı. Kale kargo şort ve spor atletle bile vezirin kendisinden çok daha Avrupalı görünebildiğini fark ettim. Senin ruhun taşralı diye açıkladı vezir bu durumu. Araştırmayı nereden başlayacaklarını bilemedikleri için taksiyle Cebeli Tarık çevresi için bir tam tur aldılar. Böylece taksi onları şehir merkezinden başlayarak tüm tarihi ve doğal turistik yerlere götürdü. Cebeli Tarık İngiltere'ye aitti. Bu yüzden şehirde çok fazla sayıda İngiliz pub'ı, dükkanlar ve bir Akdeniz şehrinden çok Londra'da bir köşe başına yakışacak kırmızı telefon kulübeleri vardı. Şehrin nüfus yoğunluğu her kültür topluluğuna ilişkin bir ipucu bulmanın olanaksız olduğunu açıkça ortaya koyuyordu. Adanın en eski yerleşim yerlerine gitme isteğiyle taksi turlarını sürdürdüler. Kale ve vezir antik tarihle bu denli yakından ilgili olduklarına göre, aynen Atina'da Agustina Galo'nun olduğu gibi, derneğin yerleşim yerinin de arkeolojik bir set alanının yakınında olması gerektiğini düşünüyorlardı. Michael Mağarası adlı sarkıt ve dikitli mağara çok ilginç ve etkileyiciydi. Ama burada sık sık bale ve opera gösteri düzenlenmesinin yanında sürekli bir turist akımı olması ve oraya hiç yakışmayan bir de seyir tribünü yerleştirilmiş olması nedeniyle kesinlikle aradıkları yer olamazdı. Daha sonra kalenin bir şey çıkabileceğini umduğu Great Street'e gittiler. Tüneller labirenti adanın ilk gerçek savunma sistemlerindendi. 1779 ve 1783 yılları arasında adayı savunmak için yapılmış, daha sonra 2. Dünya Savaşı sırasında da kullanılmıştı. Karanlık alçak tavanlı tünellerin tarihi şiddet ve ölümle doluydu. Ama Herkül dönemiyle bağlantı kurulabilecek kadar eski değillerdi. Hem taksinin şoförlüğünü hem de rehberliğini yapan Regi, hayal kırıklığı içinde onların mutsuzluğunu algıladı. Çok gülen, dost canlısı, iyi niyetli bir insandı. İsmi İngilizce olmasına rağmen koyu teni ve sert yüz ifadesi gerçek milletini anlaşılmaz kılıyordu. Konuşmasından da milleti tam olarak anlaşılmıyordu. Aksanı bazen İspanyol, bazen Hintli, hatta bazen İngiliz olduğunu düşündürüyordu. Sizi Cebeli Tarık'ın en bilinen yerlerine götürüp şehrin en ünlü sakinleriyle tanıştırabilirim dedi. Bu cazip bir öneriydi. İtiraz etmediler. Şehrin oldukça üstündeki kaleye yaklaşırken bu ilgileri daha da arttı. Ana kule diye açıkladı Regi. Şehrin en eski yapısı. Arabayı neredeyse tamamen dolu park yerine soktular. Kule hemen sağlarındaydı. Uzun ve etkileyiciydi. İki kapılı girişi kapalıydı. Kale, kuleden şimdi ne var diye sordu. Regi arabanın penceresini açarak yanıt verdi. Majestelerinin hapishanesi. Kale başını salladı. Bu kadarı varsayımımıza göre çok fazla. Tabi eğer majesteleri de Herkül topluluğunun üyesi değilse diye mırıldandı. Vezir onu duymazdan gelerek uçurumun kenarındaki kale duvarının ucuna gitti. Buradan aşağıdaki Cebeli Tarık şehrinin ve Mavi Deniz'in manzarası büyüleyiciydi. Bir kez daha tarih meraklıları ve zevklerine düşkün turistler için ideal bir tatil yerine gelmişlerdi. Kale hemen yanında duruyordu. Ben çam ağaçlarına ya da ot yığınlarına meraklı bir insan değilim. Ama bir arada olunca beni bile kendimden geçiriyor. Vezirden yanıt alamayınca onu yandan dikkatli süzdü. Genç kadın başını bir an ona bir diğerine çeviriyordu. Solunda şehir, sağında ise bir dizi sahil oteli görünüyordu. Neye bakıyorsun? Bu kale ne kadar eski olabilir? Soruyu soran vezir yanıtı da beklemeden kendisi verdi. Milattan sonra 711'de yapılmış. Kale tam bir şey soracağı anda vezir ona Michael mağarasından aldığı broşürü göstererek bu tarihi nasıl bildiğini açıklamış oldu. Peki tamam diyen kale merakla sordu. Nereye varmak istiyorsun? Burası Cebeli Tarık'ın en eski yapısı ama yeterince eski değil. Yani ve henüz adanın yalnızca yarısını görebildik. Çünkü diğer tarafı 400 metre yükseklikte sarp kayalık ve bir uçuruma doğrudan Akdeniz'e iniyor. Vezir broşürü kaleye uzattı ve 3. sayfanın alt kısmını işaret etti. Kale metni yüksekle oturdu. Gorham Mağarası. 28 bin yıl önce Nederland Cebeli Tarık'a gelmişlerdir. Bunların yalnızca ilk insanımsı yerleşikler olmanın ötesinde burada soyları tükenene kadar yaşadıkları bilinmektedir. Gorham Mağarası'nda Neanderthaller'a ait mızrak ucu, bıçak kesici aletler gibi birçok alet bulunmuş olup falan filan. Evet, ne kastettiğini anlıyorum. Peki bu mağara neredeymiş? 400 metrelik uçurumun dibinde. Vezir gülümsedi. Oraya gitmek için bir bot kiralayabiliriz. Kale o anda ani bir hareket hissetti ama yaklaşan yaratıktan kaçmakta geç kalmıştı. Yaratık duvardan sıçradığı gibi kalenin sırtına atladı ve küçük elleriyle ceplerine bir kemerini asıldı. Lanet olsun, bu da ne? Kale döndü. Koluyla hayvanı uzaklaştırmaya, ona vurmaya çalıştı. Ancak hayvan beton yayı yoluna düşüp yeniden duvara sıçradığında bunun ne olduğunu görebildi. Kahverengi, kuyruksuz bir makak. Adanın en ünlü maymunlarından biri. Ne var ki kalenin gözleri fal taşı gibi açılmasına neden olan yalnızca makakın aniden üzerine sıçramış olması değildi. Kalenin 9 milimetrelik Glock tabancası da maymun elindeydi. Kalenin eli istemsizce beline gitti. Lanet hayvan. Gerçi makak silahı kafasından tutuyordu ama kale tabancanın majestelerin hapishanesinin dışında kazayla bile olsa ateş almasını istemiyordu. Neden bir makağın elinde Atina Üniversitesi'nden çalınan, onun parmak izleriyle dolu bir tabancanın olduğunu açıklamak çok zor olabilirdi. Hatta koyu mavinin politik baskısı devreye girse bile. Kale tabancası için uzandığında makak bir tıslayıp dişlerini gösterdi. Kale buna rağmen onu yakalamaya denedi ama hayvan çok hızlıydı ve zihni neşeyle onları seyrediyordu. Biraz yardım etsen nasıl olur diye seslendi kale sistemle. Daha önce hiç iki maymunun birbiriyle kavga etmesini izlememiştim. Bırak da seyredeyim. Kale homurdanarak maymunu yakalamaya çalıştı. Ama hayvanın ulaşamayacakları bir yere sıçradı. O sırada kale, Regin'in yaklaştığını gördü. Tamam tamam dedi. Onunla başa çıkabilirim. Gülümseyerek gördüğüm kadarıyla en ünlü sakinlerimize tanışmışsınız bile. Hiç endişelenmeyin sorun değil diyen Regi cebinden bir paket çikolata çıkardı. Şimdi hallederiz. Makak ve Regi ağır ağır karşılıklı olarak ellerini uzattılar. Ta ki her ikisi de diğerinin elindekini tutun dek. Bu arka sokaklardaki uyuşturucu ticaretini andıran bir durumdu. Çikolatayı kapan makak duvarın öte tarafına kayboldu. Buyurun efendim diyen Regi silahı kaleye uzattıktan sonra ekledi. Hiç endişelenmeyin efendim. Silahınızdan kimseye bahsetmem. Tişörtünü sıyırarak kendi tabancasını gösterdim. Geceleri sokaklar çok tehlikeli olabiliyor. Özellikle de turistler için. Onu getirmekte çok akıllılık etmişsiniz. Konuyu değiştirmek isteyen vezir, Gorham mağarasını görmek istiyoruz dedi. Muhteşem bir yer. Ne yazık ki ziyarete kapalı. Orada çalışma yapan birileri var mı? Kesinlikle. Arkeologlar uzun yıllardır kazı çalışmalarını yürütüyorlar. Vezir elini cebine sokarak bir deste nakit çıkardı. Oraya özel bir tur düzenlemen gerçekten hiçbir yolu yok mu? Regi sırıttı ve söylediklerini duyan olmaması için dikkatli gözlerle çevreyi inceledi. Ardından mağaraya girmenizi ayarlayabilirim dedi. Ama oradaki arkeologlarla ve bunun sonuçlarıyla kendiniz başa çıkarsınız. 45. New Hampshire. Toru şezlonglardan birinin arkasına bağlayıp beklemesini söyleyen Şah, sineklikle açıl yeşil kapıyı iterek sinek şek büfeye girdi. Kapısının gıcırtısı onun girişine haber verir gibiydi. Tam tezgahın arkasındaki Fred'e iyi günler diyeceği anda içerisinin boş olduğunu fark etti. Salonun diğer tarafındaki çift kanatlı kapılar hala sallanıyordu. Kız henüz gitmişti. Şah, size ne verebilirim diye soran Fred'e duymazdan gelerek sallanan kapıya doğru ilerledi. Kapıyı bir tuzak olabileceğini korkusuyla yavaşça açtı. Ama kadın hızla ormana doğru uzaklaşıyordu. Başını çevirdi ve Şah'la göz göze geldi. Kız koşmaya başladı. Ağaçlar onu hemen çevredi ve kız gözden kayboldu. Şah, sinek çekten dışarı fırlayarak ağaçlara doğru koşmaya başladı. Ormana girmeden önce silahını çekti. Artık kadının Gengi ile ilişkisi olduğundan emindi. Ve bacağına bir kurşun sıkması gerekse bile onu elinden kaçırmaya niyeti yoktu. İleride ormanın içinde zikzak çizen başını görebiliyordu. Kız buna rağmen düz bir çizgi üzerinde koşabiliyordu. Şah kızın hızına ve devrilmiş ağaçların ve çalılıkların arasına sırılabilmekte çevikliğine hayran kalmıştı. O anda ateş ederek ya da bağırıp tehdit ederek onu durdurmak istiyordu ama ormanda dolaşan birileri varsa dikkatlerini çekmeyi hiç istemiyordu. Kızın yardım istemesi de işine gelmezdi. Bir tuzağa karşı tetikte olan Şah ilerlemeyi sürdürdü. Aralarındaki uzaklık giderek kapanıyordu. Sonra kız yosunlu bir kayanın arkasında gözden kayboldu. Ama kaybolmadan önce koşmayı bırakmıştı. Şah çevresinden dolaşacağına kayanın tepesine atladı ve oradan da kızın tam arkasına sıçrayarak silahını kafasına dayadı. Kız hemen ellerini kaldırdı. Silahsızım. Şah kızın sırtında gezdirdi ve bir metal storm el tabancası çıkardı. İlginç demek silahsızsın. Kullanmayacağımı belirtmek istemiştim. Kız yüzünü ona döndü. İfadesi sertti ama yüzü güzeldi ve omuzlarına uzanan kahverengi dalgalı saçlarıyla çevrilenmişti. Bakın burayı sizi bulmaya gelmiştim. Beni nerede bulacağınızı biliyor muydun? Tam olarak sizi değil ama sizin gibi birini. Ama sizinle birlikte görünmek riskini göze alamazdım. Şah halen silahını ona doğru tutuyordu. Kimsin? Anla bekleyen kız huzursuz bir hayvan gibi sağa sola bakındı. Şah genginin bu ziyaretten haberi olmadığını anlamıştı. Gengiden birinin bu İncil kamp yerinde ne işi var? Yoksa Tanrı'dan bağışlanma dilemek için mi gelmiştin? Şah onun kimin için çalıştığını bildiğini belli ederek kıza şaşırtacağını düşünmüştü. Ama kız hiç etkilenmediği gibi asıl bombayı kendisi patlattı. Jack Sigler, kod adı Şah. Sizin için elimden gördüğü yerde öldürülecek emri var. Aldığımız talimat bu. Demek kız da onun kim olduğunu biliyordu. Aynen çöldeki adamlar gibi. Bir an zihninde o olayları yeniden yaşadı. Gözünün önünde o silahlı paralı askerler belirdi. Hayır, onların arasında kadın yoktu. Beck onlardan biri değildi. Bu onun açısından şanstı. ama buna rağmen beni vurmadın dedi. Manifold'da herkes gerçekten neler olduğunu bilmiyor. Bilim insanlarından birçoğu elbette ki hangi konu üzerinde çalıştıklarını biliyorlar. Ama onların da gönüllerin gerçekte kaçırıldıklarından ve sonra da öldürüldüklerinden haberleri yok. Ayrıca sağlıklı ve uzun yaşam konusunda yeni bir çağ başlatacağını düşündükleri ve üzerindeki çalıştıkları teknolojinin gerçekte en fazla parayı vereni satılacağını da bilmiyorlar. Ama Gengi biliyor değil mi? Bazıları evet ama hepsi değil. Ve siz bilenlerden birisiniz öyle mi? Şimdi biliyorum. Bu bana verildi. Bek küçük taşınabilir beliği çıkararak şaha uzattı. Bu şahın Amazonlarda bulduğuna benziyordu. Ben de bunun bir eşi var dedi. Bek'in kaşları kalktı. Yüzünde bir rahatlama belirdi. Seti buldunuz öyle mi? Bunu almak için yaşamını tehlikeye attı. Bana verdiğinde bunun neden bu kadar önemli olduğunu anlayamamıştım. Ama o nasıl? Korkarım set asla Amazonlardan ayrılma fırsatı bulamadı. Öldü. Kızın omuzları çöktü. Bir ağaca yaslandı. Bu haber onu çok sarsmıştı. Set iyi bir insandı. Eğer sizin için bir teselli olacaksa ölüme boşuna olmadı. Eğer onu bulmasaydık Manifold hiçbir engelle karşılaşmadan bu işi Tristan da Cunha da tamamlayabilecekti. Beck kaşlarını çattı. O da oradaydı. Kaç kişi öldü diye sordu. Yaklaşık 900. Ada sakinleri ve 600'ün üstünde ABD denizcisi. Hayır diye fısıldadı. Sonra yeniden sesine hakim oldu. Ordudaydım. Bir dönem Irak'taydım. Sonra gemiye haber vermeden terk ettim. Şah kızın gözlerinin içine baktı. Onu çözmeye çalışıyordu. Sonra birden anladı. İşinize çok mu iyiydiniz? Yani öldürmekte. Kız başıyla onayladı. Bazı insanlar basketbol oynamak ya da kanseri iyi etmek için doğarlar. Sanırım ben de makineli tüfek kullanma konusunda çok iyiyim. Ama bu benim içimde olan bir şey değil. %100 emin olmadığım bir amaçla insan öldürmek hiç istemedim. Öyleyse neden bu kadar güvenlik işine girdiniz? Manifold'un amaçlarına bu kadar mı inanıyordunuz? Başlangıçta evet. Görünürde öyleydiler. Kendilerini kolayca dünyadaki sorunları çözmek için çalışan bir kuruluş olarak tanıtıyorlar. Bu öylesine saygın, öylesine büyük bir amaç gibi geliyor ki insana. Uğruna ölmeye ya da öldürmeye değecek bir amaç. Ama aslında onlar da beni Irak'a gönderenlerden iyi değiller. Sadece çok daha iyi para veriyorlar. Doğrusunu isterseniz bir çatışmaya gireceğimizi hiç düşünmemiştim. Kötü adamlardan biri olacağımı da öyle. İçeride sizin gibi kaç kişi var? Gengi değil mi? Şah başıyla onayladı. Eğer başkaları olduğunu düşünseydim burada yalnız olmazdım. Bu açıklamanın ardından yeniden kuşkuyla etrafa bakınarak olası bir kulak misafiri olup olmadığını inceledi. Aralarında da o kadar kötü olmayanlar var. Ama onların da paraya ya da statüden vazgeçmediklerini düşünüyorum. Ayrıca başka ne umutları olabilir ki? Şu günlerde Irak'tan dönen askerler için iş bulmak hiç de kolay değil. Savaşa katılmış olmak sizi herkesin gözünde kahraman yapıyor. Ama asla işverenlerin gözünde değil. Özellikle de ön cephede insanları öldürmüş olanlar için. Sizi canavar ruhlu olarak nitelendiriyorlar. Şah başını salladı. Elbette ki haklıydı. İnsan içindeki iblisle başa çıkma sorunuydu bu. Ama o psikolog değildi. Ayrıca orası da askerlik psikolojisi tartışma yeri değildi. Bu bellekte bilmem gereken yeni bir şey var mı? Bek doğruldu. İşine dönme niyetindeydi. Bildiğim kadarıyla sizde olanın kopyası. Şah taşınabilir belleği cebine soktu. Yine de alayım her olasılığa karşı. Sonra kızın gözlerinin içine baktı. Şu anda sizi burada tutuklamama ne engel olabilir? 15 dakikaya kalmaz yokluğunu fark ederler ve Gengi'de ters giden bir şey olduğunu anlar. Eğer içeriden sizin için bir tür ayaklanma ayarlamamı düşünüyorsanız bunu unutun. Gengi'de bunu yapacak biri çıkmaz. Bilim insanlarına gelince sonuçta onlar bilim insanı işte. Denemezler bile. Bu konuda en ufak bir şans bile yok. Ayrıca çalışmalarını artık bitirdiklerini düşünüyorum. Şah birden heyecanlanması neden oldu. Bitirdiler mi? Laboratuvarlar boş. Yalnızca Ridley ve Maddox'un çalıştığını görüyorum. Eğer henüz bitirmedilerse bile sonuca çok yaklaşmış olmalılar. Bana Maddox'tan bahsedin. Todd Maddox, iyi bir insan. Genetik konusunda dahi. Bildiğim kadarıyla Ridley onu birkaç yıl önce çalışmalar bir açmaza girdiğinde işe aldı. Çalışmaları yeniden rayına oturttu. Araştırmalarda büyük gelişme sağladı. Hem de çok büyük hızla. Sanırım aslında bir iyi insan. Ama son zamanlarda iyice tedirgin, korkuyor. Eğer neler döndüğünü biliyorsa korkması doğal diyen Şah ekledi. Peki o da kötü adamlardan biri mi? Beck bunu düşündü ama yanıt vermeye fırsat bulamadan uzakta bir yerden korku dolu çığlıklar yükseldi. Şah kamp alanına doğru baktı ama bir şey göremedim. Yeniden Beck'e döndüğü anda kız harekete geçmişti bile. Ayağının tüm gücüyle Şah'ın göğsüne bir tekme indirdi. Şah yere düştü. Bu darbenin etkisiyle kızın metal storm silahı Şah'ın elinden fırladı. Kız silahı kaptı gibi kaçmaya başladı. Şah ardından ateş aldı ama ateş etmedi. Kız yanına bir şey düşürmüştü, bir kağıt parçası. Şah kağıda baktığında bunun vadinin ele çizilmiş bir haritası olduğunu gördü. Stiston Dağı ve kamp yeri referans noktaları olarak verilmiş, sonra da tam kamp yerinin arkasındaki dağ çizilmişti. Tam bu noktada bir X işareti vardı ve 50X o nokta diye not düşünmüştü. Bu da demek oluyordu ki Manifold yalnızca arka avluda değil, doğrudan kamp yerinin arazisinin içindeydi. Demek ki burada birileri nerede olduklarını biliyordu. İyi insanların para için neler yapabilecekleri akıl alır gibi değil diye düşündü Şah. O anda aklına tehlikeli bölgede keşif gezisinde olan at geldi. Ama at haber vermek şimdilik bekleyebilirdi. Şah silahını yerine gizleyerek çığlık seslerinin hala devam ettiği kamp yerine koştu. Fred sinek şeklinde dışında durmuş, eli alnında çimenlik alanın ötesinde ağaçlık bölgeye bakıyordu. Ağaçlardan duman tutuyordu. Ne oldu? Fred ona döndü. Panik içindeydi. Yangın. Şah ağaçların arasında ormanda küçük bir kulübe olduğunu görebiliyordu. Alevler birinci kat pencerelerinden dışarı çıkıyordu. İkinci katsa tamamen duman altındaydı. Bu kulübe kimin? Doc Valinda Cromwell. Yaşlı bir çift. Fred Şah'a baktı. Ama sanırım bu hafta torunları da ziyaretlerine gelmişti. Şah hemen 911'i ara dedi. Torun tasmasını çözdü ve hızla aynen ısıya duyarlı bir roket gibi çimlerin üzerinden kulübeye doğru koştu. Tor da hemen yanında koşuyordu. Yangına karşı ne yapabileceğini bilemiyordu. Pinckney'in düzgün bir itfaiye teşkilatı olduğundan kuşkuluydu. Şah'ın Plymouth ise 15 dakikalık yoldaydı. Tek emin olduğu, bu ülkenin insanlarını korumak için yemin ettiği ve bu uğurda yanan bir binaya girmesi gerekiyorsa bunu yapacağıydı. Kulübenin önünde küçük bir grup toplanmıştı. Onların yanında durup sordu. İçeride biri var mı? Yaşlı bir adam yanıt verdi. Birinci kattaki oturma odası ve yatak odasına bir göz attım. Doc Valinda'yı göremedim. Dışarıda olmalılar. Şah bu belirsiz ifadeye inanmak istemiyordu. Ama alevler birinci katı tamamen sarmıştı. Bu durumda başka ne yapabilirdi ki? 10 metre uzaktan bile sıcaklık dayanılmazdı. O anda duyulan bir kadın çığlığı Şah'ın korkularını doğruladı. Çocuklar içeride. Şah kapıya doğru koşarken Tora otur diye emretti ve kapıyı içeri doğru tekmeledi. Ama ilave oksijen yangını beslemişti. Kapıdan dışarı püsküren alevlerle geriye doğru savruldu. Adamın biri ona yardım ederek doğrulmasını sağlamaya çalıştı ve uzaklaşması için onu zorladı. Bina alevler içindeydi. Dayanılmaz bir sıcaklık vardı. Yıkılmak üzereydi ve ev içeri giren herkes için bir ölüm tuzağından farksızdı. Şah yardımcı olabilecek herhangi bir şey bulmak için etrafına bakındı. Bir yangın musluğu, bir merdiven. İçeri girmeden önce yuvarlanabileceği bir su birikintisi. Ama hiçbir şey yoktu. Sonra kalabalığı gördü. Şimdi 30 kişi olmuşlardı, dua ediyorlardı. Neden? Bir çözüm için mi? Çocukların ruhları için mi? Lanet olsun diye bağırdı Şah öfkeyle. Hemen yakındaki bir kadın gözlerini açarak ona baktı. Önce kızgınlıkla, sonra şaşkınlıkla. Ama aslında kadının baktığı o değildi. O arka tarafta bir noktaya bakıyordu. Şah başını çevirdiği anda hızla hareket eden bir silüetin yangının içine daldığını gördü. Diğerleri o anda kulübeye giren korkusuz adama ilişkin hararetli bir sohbete dalarken Şah onların yaptığını bıraktıkları yerden devraldı ve içeri giren adam için dua etmeye başladı. Fil için.